Ayrım 110.
Nihayet gözlerini ona doğru çevirdi ve belki haftalardan beri onu ilk kez olduğu gibi gördü. Ondaki değişikliğe hayret etti. Red artık onu güldürecek veya teselli edecek bir adam değildi. Bonnie'nin ölümünden sonra ona çok kızmıştı. Acısı ve üzüntüsü o kadar büyüktü ki hizmetçilerin önünde bile ondan çok kötü bir dille söz ediyordu. Bu son haftalar içinde onlar bir otelde yaşayan iki yabancı gibi birbirine nazik ve kibar davranmışlar ama hiçbir zaman düşüncelerini paylaşmamışlardı. Şimdi Scarlett çok korkuyor ve kendini yapayalnız hissediyordu. Bu nedenle Red ile arasında olan engeli kaldırmak istiyordu ama kocasının onu daima kendinden uzak tuttuğunun da farkındaydı. Her geçen dakika daha da perişan olduğunu görmek, Red'e sığınmak ve Bonnie'nin ölümünden onu sorumlu tutmadığını söylemek istiyordu. Onun kollarına atılmak, ağlamak ve ölen yavrusuyla hiçbir annenin kıvanç duyamayacağı kadar kıvanç duyduğunu söylemek için can atıyordu. Ayaklarına kapanmaya, onun gözünde alçalmaya bile razıydı. Hatta çılgına döndüğü bir sırada yalnız kendi acısını unutmak için Bonnie'yi onun öldürdüğünü ve bütün acısını ondan çıkarmayı düşündüğünü söylemeyi bile göze alıyordu. Ama bütün bu yapmak ve itiraf etmek istediklerini gerçekleştirecek fırsat hiçbir zaman doğmayacak gibiydi. Çünkü Red ona siyah gözleriyle bir boşluğa bakar gibi bakıyordu. Scarlett de ilk adımı atıp konuşmaya cesaret edemiyordu. Ondan af dilemeyi ve içini dökmeyi ertesi güne bıraka bıraka neredeyse ne yapacağını unuttu. Scarlett bunun neden böyle olduğunu kendi kendine soruyor ama cevabını bulamıyordu. Red onun kocası değil miydi? Karı kocalık bağlarıyla hayatlarını birbirlerine kenetlememişler miydi? Aynı yatakta yatmamışlar mıydı? Çocukları olmamış mıydı? Artık Red eve de gelmez olmuştu. Eğer bir rastlantı sonucu yemek masasında bir araya gelirlerse Red daima sarhoş oluyordu. Ama eskisi gibi içemiyordu. Alkol de artık onu eskiden olduğu gibi neşelendirmiyordu. Sarhoşluğu tasalı ve neşesizdi. Akşama doğru bu hali daha da korkunç olurdu. Bazen Scarlett onun eve sabaha karşı at sırtında döndüğünü görür ya da duyardı. Red bahçeden geçer ve hizmetçilerin oturdukları evin kapısını çalar, Pork'u uyandırırdı. Pork onun merdiveni çıkmasına ve yatağına yatmasına yardım ederdi. Oysa Red eskiden arkadaşlarından daha çok içmesine rağmen sarhoş olmaz ve onları teker teker evlerine götürürdü. Red giyimiyle de ilgilenmiyordu. Oysa eskiden çok şık giyinirdi. Bugünlerde vücudunda da bir tembellik ve yumuşaklık seziliyordu. Çenesinin altında gerdan belirmeye başlamış, kanlı gözlerinin altındaki deriler sarkmıştı. Artık her yanı yağ bağlıyordu. Bazı akşamlar ise eve hiç gelmiyordu. Scarlett'e haber vermek zahmetine bile katlanmıyordu. Kim bilir belki de bir kahve köşesinde ayılmaya çalışıyordu. Ama Scarlett onun daima Güzel Watling'in evinde olduğunu düşünüyordu. Scarlett bir gün Güzel Watling'e bir mağazada rastladı. Watling'in eski güzelliğinden eser kalmadığı gibi ihtiyarlamaya bile başlamıştı. Ama yüzünün boyalarıyla ve göz alıcı giysileriyle yine de cana yakın bir görünümü vardı. Bütün hoppa kadınlar, kibar kimseler karşısında caka sattıkları halde Güzel Watling Scarlett'e merhamet dolu gözlerle baktı ve yüzü kızardı. İşte bundan sonra Scarlett, Red'e kızacak ya da ondan kendisine sadık kalmasını bekleyecek durumda olmadığını anladı. Bonnie'nin ölümünden dolayı onu suçlu tuttuğu için kendisini affetmesini istemenin de bir yararı olmayacağını anladı. Ve o güne kadar çektiği üzüntünün kaynağının ne olduğunu da anladı. Yalnızdı. Evet, Scarlett artık yalnızdı. Oysa o güne kadar yalnız olduğunu hiç anımsamıyordu. Belki de hayatı boyunca içinde bulunduğu yalnızlığı bu ölçüde hiç hissetmemişti. Ne yazık ki terk edilmişti ve şimdi çok korkuyordu. Melanie'den başka sığınabileceği kimse yoktu. En çok güvendiği Dad'ı bile onu bırakarak artık devamlı kalmak üzere Tara'ya gitmişti. Dad'ı Tara'ya gitmek istemesinin nedenlerini açıklamadı. Tren parası istediği zaman gözleri Scarlett'in üzüntülü yüzüne takıldı. Scarlett ağladı, yalvardı ama bütün bunlar Dad'ı kararından döndürmeye yetmedi. Dad'ı yalnızca şunu söylemekle yetindi. ''Afandım, bana öyle geliyor ki Mrs. Allen, Dad'ı artık eve dön, senin orada işin bitti.'' diyor. ''Ben de bu nedenle Tara'ya gidiyorum.'' Bu açıklamayı dinleyen Red, Dad'ı'ya para verdi ve onun sırtını okşayarak ''Hakkın var Dad'ı.'' dedi. ''Mrs. Allen da haklı. Buradaki işiniz bitti, artık eve dönün. Eğer bir şeye ihtiyacınız olursa bana yazın dedi. Scarlett onlara nefret dolu gözlerle baktı ve bu sefer Dadı'ya kalması için emretti. Red Scarlett'in bu davranışına sert tepki gösterdi. Susun, aptallık etmene gerek yok. Bırakın kadıncağızı gitsin. Yakında bu evde hiç kimse kalmak istemeyecektir. Zaten şimdi bile kalmak için bir neden yok. Red bu sözleri öyle sert bir tavırla söyledi ki Scarlett dehşet içinde kalarak sustu. Birkaç gün sonra Red'in bu sinirli ve sert davranışı hakkında Doktor Maid'in görüşünü sormaya giden Scarlett, "Doktorcuğum, Red'in aklında bir kopukluk mu var acaba?" diye sordu. "Hayır yok ama çok içiyor. Kızını çok seviyordu. Herhalde onun ölümünü unutmak için içki şişesine sarılıyor. İçmeye böyle devam ederse sonunda ölür. Siz beni dinlerseniz ona hemen bir evlat daha doğurun." Scarlett, Doktor Maid'in yanından ayrılırken, "Çocuk doğur demesi kolay." diye acı acı düşünüyordu. Eğer Red'in değişeceğini ve yaralı kalbindeki derin boşluğun dolacağını bilse, bir değil birçok çocuk doğururdu. Evet Scarlett, Red kadar yakışıklı bir erkek çocuğu ile bir kız evlat doğurmayı çok istiyordu. Evet, sağlıklı, neşeli, hareketli, güzel ve cana yakın bir kız çocuğu istiyordu. Ama Ella gibi durgun ve pısırık olmamalıydı. Allah madem çocuklarımdan birini alacaktı, o halde neden Ella'yı almadı diye düşündü. Ella onu teselli edecek bir çocuk değildi. Red başka çocuk istemiyor gibi davranıyordu. Scarlett eskiden kilitli tuttuğu yatak odasının kapısını özellikle aralık bırakıyordu. Ama Red, Scarlett'in odasının önünden bile geçmiyordu. Zaten o artık hiçbir şeyden zevk almıyordu. Onun en can dostları viski şişesiyle şu kızıl saçlı güzel Watling idi. Çok sert olmuştu. Onun kızına karşı olan sevgisine hayran kalan bazı kadınlar, Bonnie'nin ölümünden sonra ilgisini çekmek istediler. Onu sokakta durdurup ya da bahçe duvarının üstünden konuştular, ona başsağlığı dilediler ya da acısını paylaştıklarını söylediler. Ama Red, Bonnie'nin ölümünden bir süre sonra eski kaba haline döndü. Bu kadınların hiçbirine yüz vermedi ve onlara sırt çevirmeye başladı. Kadınlar onun bu kaba davranışlarına gücenmek yerine onu anlayışla karşıladılar. Akşamları eve atın üzerinde sarhoş geldiğini gören komşu kadınlar ona, "Zavallı adam," diyerek acıdıklarını ortaya koydular. Herkes Scarlett'in ne kadar acımasız ve kalpsiz olduğunu biliyordu. Onun Bonnie'nin ölümüne ne kadar çabuk alıştığına şaşıyorlardı. Oysa hiç kimse Scarlett'in bu konuda gösterdiği çabanın farkında değildi. Bütün kent halkı yalnızca Red'e sevgi besliyordu. Ama onun bu durumdan haberi yoktu. Zaten kendisine gösterilen ilgiye, sevgiye aldırış bile etmiyordu. Scarlett ile hiç kimse ilgilenmiyordu. Pitipet, Melanie ve eşliden başka onu ziyaret eden bir tek dostu yoktu. Evine yalnızca göz alıcı elbiseler giyinmiş olan yeni arkadaşları geliyordu. Bu kadınlar onun üzüntüsünü dağıtmak, onu eğlendirmek için çeşitli öyküler anlatıyorlardı. Bunların arasında Scarlett'in geçmişini tanıyan ya da tanımak isteyen hiç kimse yoktu. Doğal olarak kendi geçmişlerinden de söz etmek istemezlerdi. Scarlett ikindi vakitlerini Maybell ile Fanny ya da Mrs. Elsing ve her zaman amansız rakibi olan Mrs. Merriweather ile geçirmeye can atıyordu. Çünkü onlar Scarlett'in eski halini biliyorlardı. Ayrıca savaşın tüm sıkıntılarını birlikte yaşamışlardı. Onlarla beraber olsa eski günlerden söz edilse ne güzel olurdu. Belki de onlarla dertleşerek kendi acılarını da unutabilirdi. Ama Scarlett bütün bu eski tanıdıklarıyla ilişkisini kesmişti. Kabahatin kendisinde olduğunu da biliyordu. Bugüne kadar onlarla ve öteki eski dostlarıyla ilişkisinin kesilmesine aldırış etmemişti. Çünkü kendisine çok renkli ama yapay bir dünya kurmuştu. Şimdi ise Bonnie'nin ölümüyle ortaya çıkan olaylardan sonra bu dünyası da yıkılmış, yapayalnız kalmıştı. Üstelik çok korkuyordu. Hemen yakınında kızının ölümü ve alkolün etkisiyle yabancılaşan, adeta insanlıktan çıkan bir adam vardı. 14. Sonbahar mevsiminin nemli bir gününde Scarlett, Red'in telgrafını aldığı zaman Marietta'daydı. 10 dakika sonra Atlanta'ya bir tren vardı. Hemen toparlanıp ona yetişti. Ella ile Wade'i otelde Prissy ile beraber bıraktı ve yanına el çantasından başka bir şey almadı. Atlanta 30 kilometrelik bir uzaklıktaydı. Ama tren 2'de bir duruyor ve her istasyonda yolcu inip biniyordu. Red'in telgrafına çok sevinen Scarlett, trenin sık sık durmasına kızıyordu. Tren bir tırtıl gibi çorak arazide ilerlediği zaman çevrede savaştan arta kalan toplar, kırık dökük arabalar, güllelerin açtığı çukurlar görülüyordu. Kondüktör her istasyonda yolculara savaşla ilgili bilgiler veriyor, çekilen acıları dile getiriyordu. Eğer Scarlett, Red'den gelen telgrafın heyecanını duyuyor olmasaydı, bu savaş anıları karşısında ürperir ve zor anlar yaşardı. Red telgrafında, Mrs. Wilkes hasta, acele gelin diyordu. Tren Atlanta'ya ulaştığı zaman güneş batmış, ortalık yavaş yavaş kararıyordu. İstasyona yakın ev ve binalarda yanan avizeler sanki sis içinde birer kedi gözü gibi parlıyordu. Red onu arabasıyla bekliyordu. Onun yüzünün hali Scarlett'i telgraftaki kısa bilgiden daha çok dehşete düşürdü. Meli nasıl, ölmedi ya diye bağırdı. Hayır, henüz yaşıyor. Red onun arabaya binmesine yardım etti ve arabacıya çabuk Mrs. Wilkes'ın evine, mümkün olduğu kadar çabuk git dedi. Scarlett meraktan patlıyor, kaygılandığı belli oluyordu. Nesi var Meli'nin? Hasta olduğunu bilmiyordum. Geçen hafta görmüştüm ve bir şeyi yoktu. Bir kaza mı geçirdi yoksa? Ah Red, durumu çok mu ağır? Red biraz duraksadıktan sonra boğuk bir sesle, can çekişiyor, sizi görmek istedi dedi. Scarlett birden afalladı. Meli can mı çekişiyor? Bu imkansız. Ne oldu, nesi var? Allah aşkına anlatınız. Çocuk düşürdü. Ne? Çocuk mu? Scarlett kekeliyordu. Bu haber onun soluğunu kesmişti sanki. Red onun konuşamadığını görünce, bir çocuğu olacağını bilmiyor muydunuz dedi. Scarlett başıyla bile hayır diyemiyordu. Evet doğru, haberiniz yoktu. Sanırım kimseye söylememişti. Ailesine sürpriz yapmak istiyordu. Yalnız ben biliyordum. Yalnız siz mi biliyordunuz? Peki ama size de söylememesi gerekmez miydi? Ben durumu çakıverdim. Çünkü son iki aydır o kadar mutluydu ki bu hali başka bir gerekçeyle açıklanamazdı. Ama Red, doktor bir çocuk daha doğurursa öleceğini söylememiş miydi? Red, doktorun öleceğini söylediği kişinin Melanie olacağını anlamadı ve ''Öldürdü zaten'' diye cevap verdi. Sonra da arabacıya seslenerek daha hızlı gitmesini istedi. Bu cevap Scarlett'in kafasını daha da karıştırdı. Red, yoksa Melanie ölmek üzere mi? Anlaya. Red belki de Scarlett'i iğnelemek istemedi ama verdiği cevap bir taş niteliğindeydi. O sizin kadar güçlü kuvvetli değil. Onda kuvvet yerine kalp vardır. Araba Melanie'lerin evine gelmişti. Red inmesine yardım etmek için elini Scarlett'e uzattı. Kendisini yalnız hisseden Scarlett korkmuş bir halde kocasının koluna asıldı. Red, sen gelmiyor musun? Red, hayır diyerek tekrar arabaya bindi. Scarlett bahçenin merdivenini bir solukta çıktı, verandadan geçip evin kapısını açtı. Holde zayıf bir ışığın altında eşliği, Piti Peti ve India'yı gördü. Scarlett birden, India'nın burada ne işi var diye düşündü. Scarlett'i karşılarında görünce üçü birden ayağa kalktı. Piti Pet titremesini önlemek için dudaklarını ısırıyordu. India Scarlett'e nefret izi bulunmayan gözlerle bakıyordu. Ashley'de ise bir uyur gezer hali vardı. Scarlett'e doğru ilerledi, kolundan tuttu ve sanki rüyadaymış gibi kulağına eğilip yavaşça iki kez ''Sizi istiyor, sizi istiyor'' dedi. Scarlett birden Melanie'nin kapalı duran kapısına doğru dönerek ''Onu hemen görebilir miyim?'' diye sordu. Ashley biraz kendine gelir gibi olmuştu. ''Hayır, içeride Doktor Mate var. Scarlett geldiğinize çok memnun oldum.'' ''Mümkün olduğu kadar çabuk gelmeye çalıştım.'' Scarlett mantosunu çıkardı. ''Ashley, Meli şimdi nasıl, iyi mi bari? Konuşun Allah aşkına, yüzünüzü böyle asmayın, bir şey yoktur sanırım.'' Ashley onun yüzüne yine dalgın dalgın baktı. Sürekli sizi sordu. Scarlett onun gözlerinde sorusunun cevabını okudu. Bir an kalbi heyecandan çatlayacakmış gibi oldu. İçini gittikçe artan bir korku kaplıyordu. Bu korku ile mücadele ederek, ''Bu imkansız bir şey, Doktor Mate aldanıyor.'' Bunun doğru olabileceğini bile aklımdan geçirmemeliyim. Evet evet, bu doğru değil. Aman doğru olmasın, yoksa avazım çıktığı kadar bağıracağım. Ne yapmalıyım? Şimdilik aklımı başka şeylerle meşgul etmeliyim, diye düşündü. Önce Ashley'nin yüzüne dik dik baktı, sonra Piti Pet ve India'ya dönerek, inanmıyorum diye bağırdı. Sesinden kendi de korktu. Onların sustuğunu görünce, peki Meli bana neden haber vermedi? Eğer bilseydim Marietta'ya gitmezdim. Ashley'nin işkence görüyormuş gibi bir hali vardı. Scarlett bunu kimseye söylemedi. Hele size hiç söyleyemezdi. Çünkü kendisine çıkışırsınız diye korkuyordu. Bütün kaygıları ortadan kalkıncaya kadar hemen hemen 3 ay beklemek istiyordu. Herkese sürpriz yapmayı ve doktorlarla da alay etmeyi planlıyordu. Çok ama çok mutlu olmuştu. Çocukları canı gibi sevdiğini bilirsiniz. Hele bir kız çocuğu olması için yanıp tutuşuyordu. Her şey gayet iyi giderken, birden ortada hiçbir aksilik yokken, bu sırada Melanie'nin kapısı yavaşça açıldı. Doktor Mate dışarı çıktı ve kapıyı tekrar kapadı. Artık iyice ağarmış olan sakalı neredeyse göğsüne kadar iniyordu. Kendisinden umut verici bir söz bekleyenlere bir süre baktıktan sonra gözü Scarlett'e ilişti. Hemen ona doğru yürüdü. Scarlett doktorun gözlerinde acı, kin ve nefret izlerinin birbirine karıştığını gördü. Korkudan çarpmaya başlayan kalbi suçlu gibi burkuldu. Doktor Mate gayet soğuk bir sesle "Gelebildiniz neyse" dedi. Scarlett cevap vermeye hazırlanırken eşli Melanie'nin odasına doğru yürüdü. Doktor Mate, "Hayır, siz sonra girersiniz. Şimdi Scarlett'i görmek istiyor." diyerek eşliği durdurdu. India doktoru kolundan tuttu ve ona, "Ben de bir an olsun onu görmek istiyorum. Ne olur izin verin." diye yalvardı. "Melie'ye bir şey söylemem gerek. Yanıldığımı belirtmeliyim ona." India gözlerini eşli ve Scarlett'ten kaçırarak konuşuyordu. Doktor Mate onu soğuk bir tavırla süzdükten sonra, "Olur ama bir şartla," dedi. "Mrs. Melanie'ye bir hata işlediğinizi söyleyerek onu yormayacağınıza dair namusunuz üzerine yemin ettiğiniz takdirde. O zaten sizin yanıldığınızı biliyor. Özür dilerken onun yaralarını büsbütün deşecek ve ona acı vereceksiniz." Pitipet de utanmış bir halde, "Ne olur çok rica ederim doktor," diye yalvardı. "Miss Pitty, feryat edeceğinizi ve bayılacağınızı herhalde çok iyi biliyorsunuz." Pitipet Doktor Mead'in yüzüne dik dik baktı. Doktor nazik olmak gereğini duyarak, "Peki," dedi, "ama biraz sonra. Şimdi siz Melanie'nin yanına gidin Scarlett." Doktor ve Scarlett ayaklarının ucuna basarak holü geçtiler. Melanie'nin kapısının önüne gelince Doktor Mead Scarlett'i omuzundan tuttu. "Yavrum, sakın ayılıp bayılayım ya da feryat edeyim demeyin. Son olaylardan da söz etmek yok. Aksi takdirde hiç duraksamadan beyninizi patlatırım. Şimdi bir melek gibi masum tavırlar takınmanıza da gerek yok. Ne demek istediğimi anladınız galiba. Mrs. Melanie gayet rahat ölüyor. Eşliğiyle ilgili bir takım laflarla onu sakın üzmeyin. Şimdiye kadar hiçbir kadına kötü davranmadım. Ama Melanie'nin canını sıkacak olursanız, onu rahatsız edecek sözler söylerseniz, işte o zaman sizinle hesaplaşırım." Scarlett'e cevap verecek zaman bırakmadan kapıyı açtı ve onu içeri soktu. Son kez Scarlett'i gözleriyle uyardıktan sonra kapıyı üzerine kapadı. Oda yarı karanlıktı. Lambaya avize yerine gazete geçirilmişti. Bu gayet sade döşenmiş bir yatak odasıydı. Küçük ceviz mobilyasıyla adeta bir öğrenci odasını andırıyordu. Melanie hareketsiz yatıyordu. İnce yorganın altında bir çocuğu andıran zayıf vücudu belli oluyordu. Göz bebekleri kaybolmuş gibiydi. Gözlerinin çevresi mosmor olmuştu. Karşılaştığı bu manzara Scarlett'i korkuttu. Yerinde mıhlanıp kaldı. Başı döner gibi oldu ve hemen bir sandalyeye dayandı. Ölgün ışıkta bile Melanie'nin yüzünün sapsarı olduğu görülüyordu. O, genç kadının bu haliyle karşılaşana kadar Doktor Mead'in durumu abarttığını sanıyordu. Ama şimdi her şeyi anlıyordu. Savaş sırasında hastanede Melanie'nin şu andaki yüzüne benzeyen yüzlerce kişiyle karşılaştığını anımsadı ve bunun korkunç anlamı karşısında bütün vücudu titredi. Melanie can çekişiyordu ama Scarlett bu gerçeğe inanmak istemiyordu. Melanie ölemezdi, buna imkan yoktu. Scarlett'in ona o kadar çok ihtiyacı olduğu bir zamanda Allah onun ölmesine izin vermemeliydi. Eskiden Melanie'ye bu kadar ihtiyacı olacağı aklına hiç gelmemişti. Ama acı gerçek bütün çıplaklığıyla ortadaydı ve onun kalbinin derinlerine kadar yayılıyordu. Ses çıkarmamaya dikkat ederek yavaş yavaş yatağa doğru ilerledi. Korkudan ve çektiği acıdan kalbi bazen duracak gibi oluyor, bazen de göğsünden dışarı fırlayacakmış gibi küt küt atıyordu. O ne zaman zorda kalsa Melanie onun kılıcı ve kalkanı olmuştu. Onu teselli eden, ona en zayıf anlarında güç veren kişi olmuştu. Scarlett, onun ölmesini önlemeliyim, ona şifa olacak bir şeyler yapmalıyım diye düşündü ve yatağın başucunda yere diz çöktü. Yorganın altından Melanie'nin elini tuttu ama bu elin buz gibi soğuk oluşu onu dehşet içinde bıraktı. Bir süre kendini toparlamak için bekledikten sonra, "Melie benim," dedi. Scarlett'in sesi titriyordu. Melanie yavaş yavaş gözlerini araladı. Sanki yanındaki kişinin Scarlett olduğunu anlamış gibi tekrar kapadı. Bir süre sonra içini çekti ve dudakları belli belirsiz kıpırdadı. Söz verir misiniz? Ah, sen ne istersen. Buyu, ona göz kulak ol. Boğazı tıkanır gibi olan Scarlett başıyla evet dedi. Ama Melanie'nin bu hareketi görmediğini fark edince ona söz verdiğini belirtmek için buz gibi olan elini sıktı ve sonra da okşadı. Onu sana emanet ediyorum. Bu sırada Melanie'nin bal mumunu andıran yüzünde bir gülümseme belirdi. Çok önce de onu sana emanet etmiştim. Anımsıyor musun? Doğumundan önce. Scarlett'in o korkunç günleri unutmasına imkan mı vardı? O Eylül ayının sıcak ikindi vaktini nasıl unutabilirdi? Yankilerin saldırısını, bozguna uğrayan güneyli askerlerin kaçışını, can çekişen yaralıları, tepelerinde patlayan topların seslerini, Melanie'nin öldüğü takdirde çocuğuna bakmasını rica edişini, kısacası bütün o dehşet verici olayları nasıl olur da unutabilirdi? İnsanı çıldırtan ve ölümle burun buruna yaşanan o günleri, en küçük ayrıntısına varıncaya kadar anımsıyordu. Hatta, şimdi nereden aklına gelmişti bu? Sırası mıydı bunun? Ah ah, o gün Melanie'den ne kadar nefret ettiğini ve onun ölmesini istediğini de unutmamıştı. Scarlett kendini suçlayarak, onun ölümüne ben neden oluyorum? Çünkü onun ölmesini o kadar çok istedim ki, Allah sesimi duydu ve beni cezalandırmak için onu ölüm döşeğine yatırdı diye düşündü. Onu dehşete düşüren bu düşünceleri kafasından uzaklaştırmaya çalıştı. Ah Meli, ne olursun böyle söyleme. İyi olacağını çok iyi biliyorsun. Hayır, lütfen söz ver bana. Scarlett konuşacak halde değildi. Boğazını görünmeyen bir el sıkıyordu sanki. Bir iki yutkunduktan sonra, elbette söz veriyorum diyebildi. Ona kendi evladım gibi bakacağım. Melanie bitik bir sesle adeta inler gibi konuşmaya başladı. Ama ağzından bir tek sözcük çıkabildi. Kolej. Anlıyorum elbette. Önce Harvard'da, daha sonra Avrupa'da okutacağım onu. Ve istediği her şey, midilli, müzik dersleri, her şey, her şeyi yapacağım. Ah Meli, rica ediyorum, biraz çaba göster. Odada bir süre derin bir sessizlik yaşandı. Daha sonra Melanie'nin yüzünde konuşmak, bir şeyler söylemek için çabaladığı görüldü. Ashley ile sen de... Sözcükler ağzından çok zor çıkıyordu. Belli ki konuşacak gücü kendinde bulamıyordu. Scarlett Ashley'nin adını duyunca kalbinin duracağını sandı ve tüm vücudunun bir mermer gibi sertleştiği ve buz kestiğini hissetti. Alnını çarşafa dayadı ve bir hıçkırık boğazını parçaladı. Demek Melanie her şeyi biliyordu. Scarlett utanmaya bile gerek görmedi. Çünkü artık bir şey hissetmiyordu. Yalnız böyle şahane bir ahlaka sahip soylu bir kadına bunca yıl acı çektirdiği için vicdan azabı duyuyordu. Melanie bütün olup bitenleri bildiği halde bağrına taş basarak ne eşliği üzecek bir harekette bulunmuş ne de Scarlett ile olan arkadaşlığına bir zarar vermişti. Ah, o geçen yılları yeniden yaşamak mümkün olsaydı eşliğe bir an bile olsun bakmayacaktı.